Ayrım 32, Doğu'dan uzakta, Amin Maluf, sayfa 403. Ama daha sonra her kural ihlali hem cezayı hem de ödülü hak ettiği için zindancı hanımım benden içeri girmemi istedi. Salonundaydı, giyinmiş, makyajını yapmış, başına taç gibi yaldızlı bir saç bağı takmıştı. Tepsiyi koyacağım masayı, sonra da oturacağım koltuğu parmağıyla işaret etti. Hemen rahatlayamadım ama artık statü değiştirdiğim belliydi. Cezalandırılmayı bekleyen haylaz çocukluktan çıkmış neredeyse bir konuk olmuştum. Fincanını eline aldıktan sonra benimkini işaret etti. Yüzümü buruşturmamaya gayret ederek dudaklarımı acı kahveye değdirdim. Kaşlarını yeniden çatmış hareketlerimi, mimiklerimi takip ediyordu. Bu da beni iyice beceriksizleştirdi. Kahveyi dökmemek için bayağı uğraşmak zorunda kaldım. Sonra sordu, ''Peki adam duvarlara tırmanmadığı zaman neler yapıyor?'' Cevap verdim, ''Akıyorum.'' Kitapların büyüsünden sık sık söz edilir ama bu büyünün çift yönlü olduğu pek söylenmez. Bir okumanın büyüsü, bir de kitaplardan söz etmenin büyüsü vardır. Borges'in bütün çekiciliği uydurulmuş, düşlenmiş, düşlemsel başka kitapların da hayalini kurarak anlatılmış öykülerin okunmasından kaynaklanır. Böylelikle birkaç sayfa içinde iki büyü aynı anda yaşanır. Ben yaşamımda kitapların bu vasfını sık sık duyumsayabildim ama bunu o gün keşfettim. Yabancı bir kadınla birliktesin, sana ne okuduğunu soruyor veya aynı şeyi sen ona soruyorsun. Eğer ikiniz de kitap okuyanlar alemine aitseniz paylaşılmış bir cennete el ele girmek üzeresiniz demektir. Bir kitaptan diğerine geçilir, kahramanlıkları, duyguları, efsaneleri, fikirleri, üslupları, umutları birlikte öğrenirsiniz. Beni evinde tutan kadın okuyorum'a cevap olarak ne gibi kitaplar okuduğum türünde sonuçsuz bir soru değil, o gün hangi kitabı okuduğumu sordu. Hatırlıyorum, Zenda Mahkumu adında bir macera romanıydı. O ise Troya kentinin sit alanını keşfetmiş Schliemann adında bir Alman arkeoloğun kitabını okuyordu. Okuduklarımız benzemiyordu ama kadın vakit ayırıp bana kitabım hakkında sorular sordu. Kendi okuduğundan uzun uzun söz etti ve bu eserler arasında bazı benzerlikler bulunduğunu keşfettik. Sonra bitirince elimizdekileri değiş tokuş yapmamızı önerdi. Artık ne zaman bir kitap seçsem önce onu düşünüyordum. Onun tutkusu tarih, arkeoloji ve biyografilerdi. Bense daha çok çizgi romanlar ve casusluk romanları okuyor, bu kitapları gazozumu içer gibi başımı kaldırmadan tüketiyordum. Hanım sayesinde şu veya bu gizli ajanın maceralarının 30. bölümüyle yanına gitmemden hoşlanmayacağını düşünerek ben de ilgi alanlarımı genişletmeye başlamıştım. Onu şaşırtmak veya en azından takdirini kazanmak istiyordum. Bunun için ona bilmediği kitapları bulup götürmeliydim. Benden bir şey öğrenmiş midir bilmiyorum ama ben onun sayesinde eski Mısır, Yunanistan, Bizans ve özellikle Mezopotamya hakkında çok şey öğrendim. O yaz ve sonraki iki yaz boyunca evine çok sık, bazen 3 veya 4 gün peş peşe gittim. Çok konuşuyor, birçok farklı konudan bahsediyorduk. Ama bazen de köşelerimize çekilip sessizce kitaplarımızı okuyorduk. Bir gün bana daha önce bir arkeologla evli olduğunu söyleyince hiç şaşırmadım. Kadının Iraklı olduğunu aksanından anlamıştım. Kocası da Bağdat Müzesi'nde çalışmıştı. 14 Temmuz 1958'de krallık devrildiğinde yurt dışında tatilde oldukları için canlarını kurtarabilmişlerdi. Kadın eski rejimin başbakanlarından birinin yeğeniydi ve sık sık saraya kabul edilmişlerdi. Darbeyi izleyen günlerde pek çok yakını katledilmişti. Onlar için Irak'a dönmek büyük tedbirsizlik olur, hatta intihar manasına gelirdi. Onlar da bu evi yapmışlardı. Ama bir süre sonra kocası ölmüştü. Kocasının ondan çok daha yaşlı olduğu sonucunu çıkardım. Bir gün bana eski sikke koleksiyonunu gösterdi ve menşelerini açıkladı. Bazılarının üstünde Roma imparatorlarının başları, diğerlerinde Osmanlı el-kap formülleri görülüyordu. Sultanül Bahreyn ve Hakanül Bahreyn. Etkilenmiş ve ileride benim de bir eski sikke koleksiyonum olacak diye kendi kendime söz vermiştim. Tabii ki böyle bir şey yapmadım. Koleksiyoncu mizacım yok. Bu iş için bendekinden çok daha büyük bir azim gerek. Buna karşılık tarihle ilgilenmeye başlamamın hanım sayesinde olduğundan eminim. O güne dek annemle babamın etkisiyle mimar olmak istiyordum. Bu konudan söz edilmiyordu henüz, yaşım küçüktü ama benim açımdan son derece doğaldı. Uçak kazası, büronun kapanması ve evimizin elden gitmesi beni önceden çizilmiş bu yoldan vazgeçirdi. Bambaşka bir yöne yürümek istedim. Bu da tarih oldu. Bir anlamda meslek seçimimin kaynağında sarışın komşumuzla rastlantı sonucu tanışmam vardı. Ama sikke koleksiyonuna dönüyorum. Çünkü hiç unutamadığım bir hadiseye neden olmuştu. Hanımın bana gösterdiklerinden öylesine büyülenmiştim ki sanki eski sikke bulmak için gözünü dört açmak yeterli olabilirmiş gibi artık yürürken elimde olmadan hep yere bakıyordum. Aslında o kadar da saçma bir davranış değildi. Çünkü köyde Roma ve Bizans kalıntıları vardı ve yere gömülü heykellerin sütun başlarının yanı sıra kuşkusuz sikkeler de bulunmuştu. Bir gün iki taşın arasında sikke sandığım bir şey gördüm. Onu alıp üstünü biraz ovuşturunca bir başın dış hatları ve kısmen silinmiş harfler gözüktü. Sanki çok acil bir durum varmış gibi son hızla hanımın evine koştum. Saat öğleden sonra 3 veya 4 olmalıydı. İnsanların çoğunun özellikle de yaz aylarında öğle uykusuna yattıklarını biliyordum. Ama o coşku içinde aklıma bile gelmedi. Kapalı olmayan dış kapıdan içeri süzüldüm. Bahçeyi, sonra salonu geçtim. Hiç kimse yoktu. Bazen onunla birlikte kitaplarımızı elimize alıp oturduğumuz ve vadiye bakan büyük verandaya çıktım. Orada da kimse yoktu. Verandanın ucunda pencereli bir kapı vardı. Açıp içeri daldım ve hanımla burun buruna geldim. Bembeyaz teniyle neredeyse çırılçıplaktı. Orası onun yatak odasıydı ama ben bunu bilmiyordum. Adımımı atmadığım bir yerde. Herhalde öğle uykusundan kalkmış, duşunu almış, giyinmeye başlamıştı. Benim içeri daldığımı görünce bir şaşkınlık çığlığı attı, göğsünü kollarıyla kapattı ve bir adım geriledi. Ben ondan daha çok şaşırmış, hatta dehşete kapılmıştım. Bir şeyler kekeledim, hemen koşup uzaklaşmak için hızla geri döndüm. Ayağım takıldı, yere serildim. O kadar utanmış, ne yapacağımı o kadar şaşırmıştım ki hiç kıpırdamadım. Ölü taklidi yaptım. Üzerime eğildi, tepki vermedim. Adımı söyledi, cevap vermedim. Endişeli bir sesle ''Adam, adam'' diyerek yanaklarıma vurdu. Sanki uzun bir uykudan uyanıyormuş ve nerede olduğumu bilmiyormuş gibi güçlükle göz kapaklarımı açtım. ''Kapat gözlerini, daha giyinmedim'' dedi. Dediğini yaptım ama o da eliyle gözlerimi örtmüştü. 3 dakika boyunca gözlerini açmayacağına erkek sözü verir misin?'' ''Evet'' dedim. Uzaklaştı, sonra bir sabahlık giyerek geldi. ''Tamam, açabilirsin.'' Açtım, sonra doğruldum. Bir yerin acıyor mu? Başımla hayır yaptım. Neyse bari, rahatladım. Git beni salonda bekle, giyinip geliyorum. Nasıl özür dileyeceğimi tasarlayarak onu beklerken koşmama sebep olan sikkenin artık elimde olmadığının farkına vardım. Herhalde verandada düşürmüştüm. Hanım giyinmiş, makyajını yapmış, parfümünü sürmüş olarak salonda yanıma geldiğinde gidip kaybettiğim sikkeyi aramak için izin istedim. Ama bulamadım. Acaba korkuluğun üstünden geçip aşağı mı düşmüştü? Yoksa yuvarlanıp oluğa mı gitmişti, bilemiyordum. Elimdeydi ve ayağım takılınca onu bırakmıştım. Yıkılmıştım. Keşfimden gurur duymam bir yana o kaba davranışımı izah edecek delil kaybolmuştu. Bununla birlikte hanım bana kızmadı ve bu olaydan bir daha hiç bahsetmedi. Hatta bu gafım ilişkimize dünyada başka hiç kimsenin bilmemesi gereken gizli bir olay kattığı için aramızda daha yakın bağlar kurulmasını sağladı. Buluğ çağına giren erkek çocuklar bazen yakıp kavuran deneylerle cinsellikle tanışırlar. Benimki öyle değildi. Ama hem yumuşaklığı hem de inceliğiyle bende iz bıraktı. Zaman zaman bu olayı yeniden düşündüğümde aklıma ilk gelen kelime affedicilik olur. Ben her türlü çocukça yaramazlığı yapıyordum ve hemen yanda benim bu çalkantılarıma iyi niyetle cevap veren, bana sabırla, incelikle, şefkatle erkek olmayı öğreten güzel bir yabancı kadın vardı. 4. Bölüm. Adam kayıp sikke hikayesini anlatmayı bitirince Semiramis o kadına ne oldu biliyor musun diye sordu. En ufak bir fikri olmadığı cevabını verdi. Onu son olarak 1966 yılının Ağustos ayında annesiyle babası öldükten bir gün sonra görmüştü. Kaza haberi duyulunca tüm komşular bizim eve doldu. Hanım da orada siyahlar giymiş kadınların arasındaydı. Birçok başka kadın gibi o da beni kollarını alıp avutmak için bağrına bastı. Hemen sonra köyden ayrıldım. Bir daha da oraya adım atmadım. Naim sence hala burada olabilir mi diye sordu. Adam hayır kesinlikle değildir diye cevap verdi. Ama az önce söylediğinden sonra nasıl bu kadar emin olabildiğini açıklamadı. Semiramis ellerini tut üstüne çıkayım da duvarın üstünden bakayım diye önerdi. Hayır eskiden yaptığım gibi bir merdiven getirecek de değilim. Gelin yeter bu kadar size her şeyi anlattım gidelim. Adam yalnız olsa mutlaka kapıyı çalardı. Eğer son hikayeyi anlatmasaydı arkadaşlarıyla birlikte de olsa bunu yapabilirdi. Ama onunla çıplakken burun buruna geldiğini anlattıktan sonra artık kendinde kadını bir de bakışlarına sunma hakkını bulamıyordu. Kendini onun iyiliğine ihanet etmiş ve güvenine layık olmamış gibi hissedecekti. Bu nedenle kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Tanrı senin günlerini hem gençliğinde hem yaşlılığında hem bu hayatta hem de öte dünyada kutsasın hanım. Sonra arkadaşlarına dönüp yüksek sesle gelin yeter artık gidiyoruz dedi. Ama kapılara ve yollara hükmeden feleğin kararı böyle değildi. Üç arkadaş uzaklaşırlarken arkalarından bir gürültü duyuldu. Geriye ilk dönen Semiramis kapının açıldığını ve başına pembe kurdeleli geniş bir hasır şapka takmış bir kadının dışarı çıktığını gördü. O, ondan başkası olamazdı ve artık doluya boşa koyup tartıp biçmenin bir manası kalmamıştı. Adam geri döndü, sanki daha yüksek bir irade adımlarına hükmediyormuş gibi kapıya doğru yürüdü. Sesi hem heyecandan hem de nezaketten titreyerek, ''Hanım'' dedi, ''Sizi tanıyor muyum?'' ''Adım Adam, eskiden, evladım.'' Söylediğinden utanarak eliyle ağzını örttü. Adam elini tuttu ve dudaklarına götürdü. Bırakırken, ''Hanım, beni son gördüğünüzde gerçekten çocuktum. Annemle babam yeni ölmüştü.'' Bu defa çekinmeden, ''Evet, hatırlıyorum zavallı evladım.'' dedi. Sonra alacaklılar eve el koydu. Ben de bir daha buraya dönmedim. Sanki tüm bu zaman boyunca onun geri dönmesini beklemiş gibi, ''Evet, biliyorum.'' dedi. ''Ne kadar büyümüşsün.'' 47 yaşına geldim. Sen de benimkini merak edersin diye korkudan yaşını sormamadım. Güldü, genç bir gülüşü vardı. Buluşmaya o ana dek hiç seslerini çıkarmadan tanıklık eden Semiramis ve Naim kahkahalara katıldılar. Adam da bundan istifade ederek onları tanıştırdı. Hanım ahenkli bir sesle, Semiramis dedi, bence en güzel isimdir bu ve size de çok yakışmış. Semiramis kızardı. ''Sizin isimleriniz de çok güzel beyler. Naim, cennetin diğer adıdır ve adam da bizzat Yaradan tarafından seçilmiş bir addı. Ama müsaadenizle Semiramis'e ayrı bir zaafım var. Aksanımdan Mezopotamyalı olduğumu anlamışsınızdır.'' Bu antik yer adını söyleyince dudaklarında hüzünlü bir gülümseme belirdi. Kocam Mezopotamya, Fırat, Sümer, Akat, Asur, Babil, Gılgamış, Semiramis isimlerinin onun için dünyanın en güzel ezgisi olduğunu söylerdi. Arkeologtu.
Evet dedi Naim, adam anlattı.
Size hakkımda başka şeyler de anlattı mı? Üç arkadaş da bir an afalladılar ama zarif çıkış yolları da vardı. Onları ilk bulan Semiramis oldu. Ona okuttuğunuz kitaplardan söz etti. Çocukluğunda beni çok etkilemişti. İki günde bir devirdiği koca bir kitapla beni görmeye gelirdi. Bir zamanların çocuğu hanım işin aslı yeniden gelip sizi görebilmek için çok hızlı okuyordum diye geveledi. Gelin ama girin sizi içeri davet etmeden böyle kapının önünde dikilip gevezelik ettiğim için utanmalıyım. Adam zayıf bir sesle hanım sanki dışarı çıkıyordunuz diye itiraz edecek oldu. Günlük yürüyüşümü yapmaya hazırlanıyordum. Daha sonra yaparım. Kapıma her gün seçkin ziyaretçiler gelmiyor. Konuşurken kapıya yürümüştü ve üç arkadaşın içeri girebilmesi için açık tutuyordu. Adam hala inanmaz gözlerle onu seyrediyordu. Sanki bir mucize olmuş, kovulmadan önceki cennete yeniden kabul edilmişti. zarafetini korumayı nasıl da bilmişti. En sevdiği renk olan pembe ince bir hatırlatmayla şapkasının kurdelesinde ve elbisesinin kenar şeridinde hala duruyordu. Acaba kaç yaşındaydı? Kadın annesiyle babasının kuşağından olduğuna göre adamın elinde bir nirengi noktası vardı. Hala hayatta olsalardı, babası 76, annesi ise 72 yaşında olacaktı. Hanımın yaşı da o civarda olmalıydı. İlginçtir, ev şimdi çocukluk anılarında olduğundan daha güzeldi. Bina değişmemişti. Koyu renk taşlardan yapılmış ve mutfak kapısından salon kapısına kadar uzanan o uzun duvar hala yerindeydi. Bahçe daha bakımlıydı, otlar biçilmişti ve çiçek kümeleri gönye ile çizilmiş kadar düzgündü. Bu gelişimin sebebi anlaşılacaktı. Suratsız Ummaher'in yerine ev sahibesinin yurttaşı olan Musul yakınlarından gelmiş güler yüzlü bir mülteci kadın almıştı. Salonda kahveyi çeşitli şekerlemelerle birlikte o ikram etti. Birkaç dakika sonra da misafirler için 3 büyük bardak dut şurubu ve ev sahibesi için de 1 bardak su, yanında da küçük bir tabak içinde 3 tane renkli hap getirdi. Misafirlerinin yanında bu yaşlı kadın ritüelini yapmaktan sıkılan hanım daha sonra diye mırıldandı. Beni ki bir adım bile geri atmadan ve yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmeden kararlı bir sesle ''Hayır, daha sonra değil, tam zamanı'' dedi. Hanımın ilaçlarını birkaç yudum suyla içmekten başka çaresi kalmamıştı. Sonra da izah etti. Sabah bahçemde sanki kendisine aitmiş gibi uğraşıyor. Bana da hastalanmış yaşlı bir gül ağacıymışım gibi bakıyor. Ben de öyleyim zaten. Sabah uzaklaşınca ekledi. Ülkelerimizde halk adına devrimler yapılıyor ve halk evinden kovulup yollara düşüyor. Sabahtan söz ediyorum ama benim durumum da farklı değil. Yiğit devrimimizden bu yana doğduğum ülkeye bir daha ayak basamadım. Adam etrafına bakındıktan sonra şu saptamayı yaptı. Hanım, bu salondaki herkes mülteci. Ben kendimi Fransa'da buldum, Naim Brezilya'da. Semiramis de daha bir yaşında bile değilken ailesiyle Mısır'dan ayrılmak zorunda kalmış. Hanım devrim yüzünden mi diye sordu. Semiramis o erken kaçışın nedenlerine girmeden başıyla onayladı. Ev sahibisi devrimler ne kadar feci diye içini çekti ve bu sözlere sinek kovar gibi bir el hareketiyle eşlik etti. Ona itiraz etmek istemeyen ama tarihçi olarak da böyle genellemeleri onaylamayan Adem, her halükarda bizim bölgemizdekiler öyle oldu dedi. Ama hanım bu uzlaşmaya yanaşmadı. Sadece bizim bölgemizdekiler değil adam, Rusya'ya bak. Bolşeviklerden önce ağaçlar çiçeğe durmuştu. 20-30 sene zarfında Çehov, Dostoyevski, Tolstoy, Turgenev çıktı. Sonra devrim ülkenin üzerine sonu gelmez bir kış gecesi gibi çöktü ve tomurcukların hepsi öldü. Ama hanım insanlar da boş yere ayaklanmaz ki. Dostoyevski'nin de devrimci bir hareket içinde yer aldığını, kurşuna dizilmesine ramak kaldığını ve yıllarca Sibirya'da kürek mahkumu olarak yaşadığını unutmayın. Geri döndüğünde yazdığını okudun mu? Adam okumadığı için utandı, işin içinden bir şakayla sıyrılmaya çalıştı. Hanım, verseydiniz okurdum. O dönemde ben de daha okumamıştım. Bu nedenle bizim ülkemizdekilere kıyasla daha üstün tuttuğum Rus devrimine saygı duyuyordum. Sovyet yöneticilerinin tüm gezegenin saygı duyduğu, büyük bir devlet inşa etmeyi başardıklarını ve bizim Arap yöneticiler bozgunlarla başarısızlıkları peş peşe dizmekten başka bir şey yapmazken onların dünya savaşından zaferle çıktıklarını düşünüyordum. Bizim devrimcilerimiz, sözde ilericilerimiz hakkında fikrim değişmedi ama ötekiler hakkındaki fikirlerim değişti. Bir gün Solzhenitsyn'in Sibirya'ya sürüldükten sonra yazdığı kitabı Ivan Denisovich'in Bir Gününü okudum ve kütüphanemde Dostoyevski'nin de kendi sürgün deneyimi hakkında yazdığı Ölüler Evinden Anıların olduğunu hatırladım. Daha sonra da onu okudum. Sana ve arkadaşlarına da bunu denemenizi samimiyetle tavsiye ediyorum. Bu kitapları benim gibi ters sırayla okuyun. Önce 20. yüzyılın anlatısını, sonra da 19. yüzyılınkini okuyun. İkisi arasında tam 100 yıl var. Çarlar zamanındaki Sibirya sürgünlüğünün Stalin dönemindekiyle karşılaştırıldığında neredeyse tatil kampı gibi olduğunu göreceksiniz. Ve şu soruyu sormaktan kendinizi alamayacaksınız. Çarların her ne pahasına yıkılması gereken iğrenç rejimi bu muymuş yani?
İyi niyetle gülümsemeye devam ederken kaşlarını çattı. Herhalde adamı kendisi gözetlerken yakaladığı gün de böyle yapmıştı.
İçinizden benim geçimsiz ve ihtiyar bir mülteci kadın olduğumu geçirdiğinizden eminim.
Üç arkadaş birlikte itiraz ettiler.
Belki de yaşım ilerledikçe öyle olmuşumdur. Hayatım boyunca şu bölgenin gelişmesini, ilerlemesini, modernleşmesini istedim. Ama hep hayal kırıklığı yaşadım. İlerleme, adalet, özgürlük, ulus veya din adına alamete bindirilip kıyamete götürülmekten bir türlü kurtulamadık. Devrim çağrısı yapanlar daha özgür, daha adil ve eldekinden daha az yozlaşmış bir toplum kuracaklarını önceden ispatlasalar daha iyi olurdu. Sizce de öyle değil mi?
Misafirler terbiyeli terbiyeli baş salladılar. Sonra da acaba artık kalksalar nasıl olur manasında bakıştılar. Adam fark ettirmeden biraz daha beklemelerini işaret etti. Şimdi izin istemelerinin ev sahibelerinin söylediği sözler hakkında bir tavır olarak anlaşılmasından çekinmişti. Hanım kuşku dolu düşüncelere dalmış gibiydi. Naim atmosferi gevşetti.
Hanım, deminden beri size sormak istediğim bir soru var.
Hanım gülümsedi. Çünkü Naim'in yüzünde muzip bir ifade vardı ve ayrıca o da kendisine hanım diyenler kervanına katılmıştı.
Adam çocukluğunda daha mı usluydu yoksa çok mu yaramazdı merak ediyorum.
Kadın ağız dolusu gülümsedi ve cevap vermeden önce hatırlamak istermiş gibi bir an durdu.
Şaşkınlığından ötürü yaramaz, utangaçlığından ötürü de usluydu.
Üç arkadaş bu sözleri terbiyeli gülüşlerle karşıladılar, sonra da kalktılar. Ev sahibesi usulen kalıp kendisiyle öğle yemeği yemelerini teklif etti. Başka yere sözleri olduğu bahanesiyle özür dilediler ve tekrar ziyaretine gelmeye söz verdiler.
Hanım tam dışarı çıkmaları için bahçe kapısını açacakken aklına bir şey geldi ve biraz beklemelerini rica etti. Uzaklaştığını 2 dakika sonra da elinde bir mendille geri döndüğünü gördüler. Mendili adamın bakışları altında açtı. Arkadaşları adamın yüzünün birden kızardığını gördüler. Kadın sesi titreyerek, "Bir gün bu parayı düşürmüştün, bir yatağın altına yuvarlanmış ve bir yarığa girmiş diye izah ediyordu. Bulduğumda artık burada değildin, sana iade edemedim. Özenle sakla onu. Gerçek bir Bizans sikkesi, Justinianus dönemine ait."
Adam sanki bir adak kabul ediyormuş gibi 2 elini birden uzattı. Artık gözyaşlarını tutamıyordu. İki arkadaşı bakışlarını kaçırdılar ve kapıdan çıkıp taş döşeli yola onun önünde girmek için adımlarını sıklaştırdılar. 2 Mayıs devam. Hanımın bana iade ettiği sikke benim taşların arasında bulup sonradan kaybettiğim sikke değildi. Öteki ne Bizans, ne Roma, ne de Osmanlı sikkesiydi. Olsa olsa zamanla aşılmış yerel bir paraydı. Tabii ki hiçbir şey demedim. Bana bu duygulandırıcı armağanı vermek isteyen suç ortağımı, hamimi ele vermemek için ben de oyuna katıldım. Buluşmalarımızın onda bıraktığı anıların da en az bendekiler kadar yoğun olduğunu, o benim için ışıltılı bir güneş ise, benim de onun için belki de bir güneş ışını olduğumu birdenbire anladım.
Ne tuhaf, bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Kendi hasretlerimin içine gömülü olduğum için tanıdığım insanların hasretlerine nadiren dikkat ediyorum. Onların belleğimde iz bırakmaları bana doğal geliyor. Ama benim de onların belleklerinde iz bırakmış olabileceğim düşüncesi beni şaşırtıyor. Geriye bu noktada tevazu mu yoksa duyarsızlık mı gösterdiğimi bilmek kalıyor.
32. ayrımın sonu. Sayfa 415.